أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bu sohbetimizde ve bundan sonraki programlarımızda inşallah Allah'ın güzel isimlerini Esma-i Hüsna'yı veya El Esma-ül Hüsna'yı Allah'ın güzel isimlerini tanımaya çalışacağız inşallah. Her sohbetimizde Allah'ın isimlerinden 3 tanesini veya 4 tanesini duruma göre veya ismin özelliğine göre 5 tanesini öğrenmeye çalışacağız. Esma-i Hüsna konusu ilk dönem İslam alimlerinden itibaren hepsinin araştırma konusu olmuş. Onlar bu konuya hassasiyet göstermişler, araştırmışlar. Bize kadar değişik şekillerde İslam alimleri Allah'ın güzel isimlerini, bunların köklerini, müştakkatını incelemişler. Hangi anlamlara geldiğini araştırmışlar. Bize kadar kitaplar gelmiş. Biz de o kitaplardan, klasik kitaplarımızdan, nahivcilerin, dil bilimcilerin, istihkak ilmiyle uğraşan alimlerimizin kitaplarından derlediğimiz manaları, Kur'an'dan öğrendiğimiz gerçeklerle beraber, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinden öğrendiğimiz hakikatlerle beraber, inşallah günümüze de, çağımıza da indirgeyerek anlatmaya çalışacağız. Bu arada öğrenmiş olduğumuz o güzel isimlerinin bugünümüze yansıması nasıl olacak? Bir Müslümanın üzerinde tecellisi nasıl olacak? Bir Müslüman olarak biz o isimden hangi dersleri ve ibretleri çıkaracağız? Bizim hayatımızda o isim nasıl gerçekleşecek, tahakkuk edecek? Onu da dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağız inşallah. Esma-i Hüsna tabiri veya El-Esma-ül Hüsna tabiri bu şekilde söyleyeceğiz. Esma-ül Hüsna şeklindeki tabir yanlış, böyle söylemeyeceğiz. Esma-i Hüsna veya El-Esma-ül Hüsna. Bu terkip, yani Esma-i Hüsna veya El-Esma-ül Hüsna terkibi, isim kelimesinin çoğulu olan El-Esma, yani isimler ile güzel veya en güzel anlamına gelen, gerek sıfat gerekse ismi tafdil olarak kullanılan Hüsna veya El-Hüsna kelimesinden oluşmaktadır. El-Esma-ül Hüsna, en güzel isimler, güzel isimler. Rabbimiz Kitab-ı Kerim'inde 4 ayrı yerde kendisinin güzel isimlerinin olduğundan bahseder. Biz de bu ayetleri okumaya çalışacağız inşallah. Bu isimleri öncelikle Kur'an içerisinde değerlendirmeye çalışacağız. Birinci ayetimiz A'raf suresinin 180. ayet-i kerimesi. Bismillah. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Muhakkak ki Allah'ın güzel isimleri vardır. En güzel isimler Allah'ındır ve o isimlerle Allah'a dua edin. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي اَسْمَائِهِ. Allah'ın isimleri konusunda aşırılığa gidenler, ilhada gidenler var ya, onları da bırakverin, onlara aldırış etmeyin, onları terk edin, onlarla irtibatı kesin. وَسَيُزَّوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ve insanlar yaptıklarının cezalarını görecekler, yaptıklarının mükafatlarını veya cezalarını çekecekler. Ayetimiz A'raf suresinin 180. ayet-i kerimesi. Bu ayette Rabbimiz kendisinin güzel isimlere layık olduğunu, en güzel isimler kendisinin olduğunu belirtiyor ve bize bu isimlerle dua etmemiz gerektiğini söylüyor. Bu dua ile ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde inşallah zikretmeye çalışacağım. Ayrıca insanların çoğunluğu inkara gidenler, Allah'a şirk koşanlar genellikle Allah'ın isimleri konusunda aşırı gitmişlerdir, ilhada varmışlardır. Ve bundan dolayı Rabbimiz bu konuda bizi sakındırıyor. Allah'ın isimleri konusunda aşırılığa gitmemek, ilhada gitmemek. Buradaki yulhidune kelimesi tefsirciler tarafından, özellikle Fahrettin Razi tarafından değişik anlamlar verilmiş. Ben o anlamları inşallah zikretmeye çalışacağım. Allah'ın isimleri konusunda ilhad, onları inkar etmek, haktan sapmak, itidalden ayrılmak anlamındadır. Yani özellikle Kur'an'ın indiği ortamı düşünürsek ve günümüzle beraber değerlendirdiğimiz zaman, İnsanlar Allah'ın isimleri konusunda aşırılığa gidiyorlar. Allah'ın bazı özelliklerini, bazı vasıflarını, sıfatlarını ve isimlerini kabul etmiyorlar. Veya hayatlarının bir bölümünde kabul ediyorlar, diğer bölümünde kabul etmiyorlar. Veya Allah'ın isimlerini tutuyorlar, Allah'tan başka kimselere, bir takım makamlara, mercilere, şahıslara, büyüklere, atalara bu isimleri veriyorlar. Bundan dolayı bu insanlar Allah'ın isimleri konusunda şirke girmiş oluyorlar. Allah'ın isimleri konusunda ilhada girmiş oluyorlar. İkinci anlam, inkara götürecek şekilde yorumlamak. Eğer bir kimse Allah'ın isimlerini Kur'an'ın ve sünnetin çizdiği çerçevenin dışında, genel İslami düşüncenin, İslami doğruların dışında yorumlamaya çalışırsa, tevile ve tefsire çalışırsa, bu kimseler de Allah'ın isimleri konusunda ilhada ve inkara gitmiş demektir. Ayrıca Allah-u Teala'ya bir takım noksanlık ifade eden isimleri de eğer izafe edersek, Allah'ı noksanlık anlamı içeren bir takım isimlerle anmaya çalışırsak, o zaman yine Allah'ın isimlerinde ilhada ve inkara gitmişiz demektir. Bir de Allah'ın isimlerini, Allah'ın bu güzel isimlerini Allah'tan başkalarına nispet etmek de insanı ilhada götürür. Ayrıca ilhad kelimesini Fahrettin Razi yine şöyle demiş, Allah'ı naslarda varid olmayan bir şekilde insanlar nitelerlerse, isimlendirirlerse, yani tevkifi olmayan, Rabbimiz tarafından veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından zikredilmeyen, Kur'an'da ve sünnette geçmeyen isimlerle biz Rabbimizi anmaya çalışırsak, o zaman Allah korusun, Allah'ın isimlerinde de aşırılığa gitmiş oluruz. Şimdi özellikle Mekke ortamını düşündüğümüz zaman, Allah'ın isimlerinde insanlar nasıl ilhada gitmişler, nasıl inkara gitmişler, bunları Mekke'de inen ayet-i kerimeleri şöyle değerlendirdiğimiz zaman açık bir şekilde göreceğiz. Mesela Allah'ın bazı isimlerini bazı makamlara, bazı şahıslara vermişler. Allah-u Teala yegane mabuttur. Kendisine, sadece kendisine ibadet edilir. İşte insanlar Allah-u Teala'ya ibadet ederken Allah'la beraber başka tanrılara da ibadet etmişler. Başka büyüklere de ibadet etmişler. Mekkeli müşrikler tapınmış oldukları putları bizi Allah'a yaklaştırsın diyerek isimlendirmişler. Yani Allah'a yaklaştırıcı birer unsur olarak onları nitelemişler. Böylelikle Allah'a yaklaşacaklarını, Allah'a yakın olacaklarını zannetmişlerdir. Bugün de insanlar Allah'a kulluğu hayatlarında belli parçalara bölerlerse aynı hataya düşeceklerdir. Yani Allah-u Teala Ramazan ayında kendisine kulluk yapılacak bir varlıktır. Ramazan'ın dışında Allah'a kulluk yapılmaz. Allah'ın dışındaki bir takım nesnelere, varlıklara veya şahsımıza veya bir takım şahıslara kulluk yapılır gibi bir anlayışa sahipsek yine Allah'ın isimleri konusunda ilhada gitmişiz demektir. Allah'ı sadece göklere hasretmek, gökte vardır veya göklere karışır deyip yeryüzüne karıştırmamak da yine Allah'ın ismi konusunda insanların aşırılığa gitmesi demektir. Allah'ın her şeyi bilme özelliği vardır. Her şeyi görme, her şeyi işitme, razzak olma, hükmetme gibi özellikler vardır. İnşallah bu isimleri teker teker inceleyeceğiz. İşte bu Allah'ın güzel isimlerini biz tutar, bir takım şahıslara, bir takım mercilere, bir takım makamlara veyahut da bir takım geçmişte yaşayan kimselere bu özellikleri verecek olursak, Allah korusun, Allah'ın isimleri konusunda ilhada gitmişiz demektir. Diğer bir ayetimiz, Allah'ın güzel isimleriyle ilgili lafzın geçtiği ayetimiz, İsra suresinin 110. ayet-i kerimesi. Rabbimiz şöyle buyuruyor. قُلْ اِدْعُ اللّٰهَ اَوْ الرَّحْمَانِ اَيَّنْ مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى İster Allah şeklinde, ister Rahman şeklinde dua edin. Nasıl dua ederseniz dua edin. En güzel isimler Allah-u Teala'nındır. En güzel isimler Allah-u Teala'ya layıktır. Yani dualarımızda ister Allah ismini kullanalım veya Rahman ismini kullanalım, fark etmez. Önemli olan Allah için dua etmektir, Allah'a dua etmektir ve en güzel isimler de ona aittir. Taha suresinin 8. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz yine Allahu la ilahe illahu lehul esmaul husna buyuruyor. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Yegane mabut odur. Yegane sevilen odur. Yegane saygı duyulacak makam odur. Ve onun en güzel isimleri vardır. En güzel isimler ona aittir. Haşr suresinde de her zaman sabah namazlarından sonra ve akşam namazlarından sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize okumamızı tavsiye ettiği Esmaül Hüsna'nın zikredildiği ayetler var. Haşr suresinin 24. ayet-i kerimesi. Rabbimiz orada yine lehul esmaül husna tabirini kullanmaktadır. İşte Allah'ın güzel isimleri vardır. Biz bu isimleri tanımak zorundayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine geliyoruz. Esmaül Hüsna ile ilgili hadisine. Zaten bu hadis-i şerif Esma-i Hüsna'yı meşhur eden ve bu konuda İslam alimlerinin rağbetlerini üzerine yoğunlaştıran hadis bu hadistir. Hadisimiz meşhur derecesine ulaşan bir hadistir. Buhari, Müslim, İbn-i Mace, Tirmizi'de geçiyor. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde geçiyor. Nesai'nin Sünenül Kübra'sında, Hakim'in Müstedrek'inde ve başka hadis kitaplarında da geçiyor. Ebu Hureyre'den iki şekilde rivayet ediliyor bu hadis-i şerifimiz. Hadis-i şerifimiz şöyle, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnne lillahi tis'aten ve tis'ayne ismen men ahsaha dehalel cennem. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın 99 ismi vardır. Kim bunları ihsa ederse cennete girer. Hadisin başka bir rivayetinde ise şöyle bir fazlalık var. İnne lillahi tis'aten ve tis'ayne ismen men hafizaha dehalel cennem. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın 99 ismi vardır. Kim bunları hıfzederse veya muhafaza ederse cennete girer şeklindedir. Bu hadis-i şerifimizdeki anahtar kelime ihsa kelimesi veya hıfz kelimesidir. Bu hadis-i şerifi daha iyi anlamak için bu iki kelimeyi biraz aşmamız gerekecek. Biraz daha böyle bu kelimenin köküne inmemiz gerekecek. Lugat alimleri, özellikle İbn Faris bu kelimeyi biraz açıklamış. Sadece Allah'ın isimlerini lafzi olarak, kelime olarak sayıvermenin yeterli olmayacağını söylemiş ve ihsa kelimesine bazı anlamlar yüklemiş. Mesela ihsa demek saymak, ezberlemek, anlamak anlamına geliyor. Ayrıca bu isimleri benimsemek, ihsa edilen şey yani benimsenen şey demektir. Bunları benimsemek. Bir de ihsa kelimesinde bu isimlere uygun ruhi özelliğe sahip olma anlamı da vardır. Yani Allah'ın isimlerini sayarken, bunları ihsa ederken bu isimlere uygun haleti ruhiye içerisine girmemiz gerekiyor. Bu isimler bizim üzerimizde, bizim ruhumuzda, fikir ve düşüncelerimizde, kalbimizde, hayatımızda tecelli etmesi gerekiyor. Bir de ihsa kelimesi istatistik yapmak anlamına geliyor. Bir şeyi araştırmak, aramak, taramak, bulmak ve ulaşmak anlamlarına geliyor. İşte kim bu kelimeleri Kur'an'dan araştırırsa, kim bu kelimeleri sünnetten araştırır, bulur ve öğrenirse ve böylelikle bu kelimeleri anlar, hayatında bunlar tecelli ederse, bizim hayatımızda etkisini bu isimler gösterirse, o zaman biz cennete hak etmişiz demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesiyle. Hadisin diğer rivayetindeki hafız kelimesi, hafizaha kelimesi, burada hıfız kelimesi de ezberlemek anlamına geldiği gibi korumak anlamına da geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hafizu alessalavati vessalatil vusta, namazları hıfz edin diyor Rabbimiz. Yani namazları ezberleyin anlamında değil tabii ki. Yani namazı koruyun ifadesi var. Namaza zarar verecek şeylerden namazı koruma altına, abluka altına alın anlamındadır. Çünkü namaz değerlidir. Namaza bir takım dış unsurlar zarar verebilirler. Bundan dolayı biz namazımızı koruma altına alırız. Burada da mesela namusunuzu koruyun diyor Rabbimiz. Onlar namuslarını korurlar diyor. Yani namuslarını ezberlerler anlamı tabii ki uygun olmaz. Muhafaza etmek, koruma altına almak anlamındadır. İşte kim Allah'ın isimlerini muhafaza ederse hayatında, yani hem zihninde bulunduruyor hem de hayatında bunları tecelli ettiriyorsa, hayatının her bölümünde Allah'ın isimlerini koruyabiliyorsa bir insan, o zaman onu muhafaza ediyor ve hıfz ediyor demektir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın müjdesine göre cenneti hak etmiş demektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın isim kelimesi Allah'a izafe edilerek yaklaşık 20 yerde geçiliyor. Mesela İsmullah ifadesi var, İsmu Rabbik veya İsmuhu şeklinde 20 yerde Allah'a izafe edilmiştir isim kelimesi. Allah'ın isimleri batıl tanrılara verilse bile bunları uydurulmuş, hiçbir özelliği olmayan kuru isimler olarak Rabbimiz niteliyor. Nitekim Yusuf suresinin 40. ayet kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ اِنُ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ اَمَرَ اِلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمْ وَلَاكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Sadakallahu lazim. Sizin taptığınız, sizin ve atalarınızın taptığı şeyler bir takım isimlerdir ki bunları siz ve atalarınız uydurmuşlardır. İnsanlar isim olarak bazı şeylere tapıyorlar veya tapmış oldukları şeylere bir takım isimler veriyorlar, adlandırıyorlar, o isimlere tapmaya başlıyorlar. Halbuki Allah onlara tapılması konusunda ve o isimler hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Kitabında herhangi bir hüküm varit olmamıştır. Delilsiz bir şekilde, burhansız ve sultansız bir şekilde insanlar tutmuşlar, bu isimleri mabut olarak kabul etmişler, onlara tapmışlar veya bu isimleri Allah'a ortak koşmuşlardır. Şunu unutmayın, hüküm Allah'a aittir. Hükmeden O'dur, hayata karışan O'dur, karar veren O'dur, yetki sahibi O'dur ve O hükmeden Rabbimiz emretti ki, emir buyurdu ki sadece ve sadece kendisine ibadet edeceksiniz. İşte gerçek din, dosdoğru din, kayyım olan, kaim olan din, değerli din budur. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Gerçekten gerek Mekke döneminde, gerekse daha önceki dönemlerde ve günümüzde insanlar kendilerine bir takım isimler buluyorlar ve bu isimlere tapmaya başlıyorlar. Ve bu isimlerin kendilerini Allah'a yaklaştıracağını iddia etmeye başlıyorlar. Mesela Hazreti Nuh döneminde insanlar ilk defa puta taparken 5 tane salih insanın ismini zikrediyorlar. Ve bu isimlere ilah ismi veriyorlar, ilahlık izafe ediyorlar. Aman tanrılarınıza iyi sahip çıkın. Özellikle Ved, Yavuk, Yavuz Nesir, Suva gibi isimler vermişler. Bunlar daha önce yaşayan bir takım salih insanlar, duası makbul olan insanlar. İşte bu insanları daha sonra bazı sonradan gelen şahıslar putlaştırmışlar ve bu insanlara tapmaya başlamışlar. Gerçekte bu isimlere insanlar tapmıyorlar tabii ki. Mekke'de de aynı şekilde 360 tane put vardı ve bunların farklı farklı isimleri vardı. Lat, Menat, Hubel, Uzza gibi putlar vardı ama bu isimlerin arkasında bazı şahıslar vardı. Özellikle Kur'an-ı Kerim Allah'ın dışında taptıklarınız ifadesini kullanırken orada Ellezî ismi mevsulünü kullanır ki bu akıllılar için kullanılır. Yani her ismin, her putun arkasında mutlaka akıllı birileri vardır. Perdenin arkasında mutlaka birileri vardır. Görünüşte bir anıttır, görünüşte bir taş parçasıdır, odun parçasıdır, tahta parçasıdır ama onun arkasında perde gerisinde mutlaka bir takım şahıslar vardır. İşte şahıslar ben sizin ilahınızım, ben sizin tanrınızım diyemedikleri için bizim kurallarımıza uyacaksınız. Biz ne dersek o olur diyemediklerinden dolayı işte kullandıkları isim olarak kullandıkları bazı putlar vardır, bazı ideolojiler vardır, bazı ilkeler vardır. Onların arkasına sığınırlar. İnsanları onlara uymaya, onlara itaat etmeye davet ederler. Gerçekte kendilerine çağırırlar. Bugün de aynı şekilde insanların bir takım ortaya koymuş olduğu isimler vardır ve insanlar bu isimlere taparlar görünüyor. Ama bu isimleri gündemde tutmaya çalışan bu isimlerin arkasındaki bazı şahıslar vardır. Onlar açıkça gelin bizi Tanrı olarak kabul edin, biz hayatınıza hükmedelim, bizim istediğimiz şekilde yaşayın, hayatınıza biz karışalım diyemiyorlar ve bu isimleri öne sürerek aman bu tanrılarımıza iyi sahip çıkalım, bunların yolundan ayrılmayalım, bunların prensiplerinden, ilkelerinden ayrılmayalım diyerek onları paravan olarak kullanmaktadırlar. Yine Rabbimiz Necm suresinin 23. ayet-i kerimesinde اِنْ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُهَا اَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ Bunlar işte sizin ve babalarınızın uydurmuş oldukları bir takım isimlerdir ki siz bunlara kulluk yapmaktasınız. Halbuki Allah bu konuda herhangi bir delil indirmemiştir. اِنْ يَتَّبِيُونَ اِلَّا الظَّنْ İnsanlar ancak zanna uyuyorlar. وَمَا تَهْوَ الْاَنْفُسِ Veya kendi arzularına, nefislerinin bir takım kuruntularına tabi oluyorlar. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى Halbuki Rableri tarafından kendilerine bir hidayet geldiği halde insanlar tutuyorlar, kendi nefislerinin kuruntularına, arzuladıklarına veya zanlarına tabi oluyorlar. Yani insanlar bir şeyler uyduruyorlar, isimler koyuyorlar, o isimlere insanları uymaya, onlara kulluğa çağırıyorlar. Bunun adı her dönemde değişik değişik tanrılar ortaya çıkıyor, değişik izimler ortaya çıkıyor, değişik fikir akımları, sistemler ortaya çıkıyor ve herkes bunlara kulluk yapıyor, bunlara tapmaya başlıyor ama gerçekte insanların zanları ve insanların arzularıdır tapılan şeyler. Rabbimiz yine A'raf suresinin 71. ayet kerimesinde اَتُجَادِلُونَنِي فِي اَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْظُرُوا اِنِّي مَعَكُمْ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ buyuruyor. İşte siz kendinizin ve atalarınızın uydurmuş olduğu bir takım isimler konusunda benimle mücadele mi ediyorsunuz? Halbuki o konuda Allah herhangi bir delil indirmemiştir. Siz bekleyin, gözetin, sizinle beraber ben de gözetenlerdenim diyor Rabbimiz. Yani bu ayette de insanlar Allah hakkında tutuyorlar, tartışıyorlar. Allah'la mücadeleye giriyorlar, peygamberle mücadeleye giriyorlar. Ama neyle mücadele ediyorlar, delilleri nedir? Allah'ın indirmediği, Allah'ın burhan olarak sunmadığı şeylerle, kendi uydurdukları bir takım isimlerle insanlar Allah'a ortak koşmaya çalışıyorlar. Allah'ın isimlerine husna denilmesinin sebebi nedir? Yani Allah'ın isimleri güzeldir, en güzeldir. Ama neden güzeldir? Allah'ın isimlerinin güzel olmasının sebebini İbnül Arabi şöyle sıralıyor. Allah hakkında bu isimler, esma ve husna, Allah hakkında güzellik ve aşkınlık ifade eder. Ve kullarda saygı hissi uyandırır. Kulların Allah'a olan sevgilerini ve muhabbetlerini, saygılarını, takvalarını artırır. Bundan dolayı bu isimler el-husna diyerek bu vasıfla nitelendirilmişlerdir. Ayrıca insanlar dualarında ve zikirlerinde Allah'ın isimlerini kullanırlarsa bu dualar Rabbimiz tarafından kabul edilecektir. Çünkü daha önce okumuş olduğum A'raf suresinin 180. ayet-i kerimesinde Rabbimiz وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Allah'ın güzel isimleri vardır, güzel isimler Allah'a aittir ve onlarla Allah'a dua edin diyerek Rabbimiz bize tavsiye etmektedir, emretmektedir. Benim isimlerimle bana dua edin diye. Ayrıca Allah'ın bu isimlerinde kalplere huzur ve sükun verme özelliği vardır. Rabbimiz bu isimlerle müminlerin kalplerine huzur verir, sükun verir. Ayrıca Rabbimiz bu isimlerle beraber lütuf ve rahmet telkin eder kullarına. Böylelikle müminler lütuf ve rahmet ümidine nail olurlar bu isimleri kullandıkları zaman. Yine bu isimleri bilip iman etmek insana izzet ve şeref kazandırır. Bilginin değeri bilinenin değerine bağlıdır. Yani bu isimler alelade bir şahsın isimleri değildir. Veya bir takım cüce insanların vasıfları değildir bunlar. Veya cüce insanlar tarafından yapılan nitelemeler değillerdir bunlar. Bunlar izzet ve şeref sahibi olan Allah'ın isimleridir. Ve bu isimleri de izzet ve şeref sahibi olan Rabbimiz zikretmektedir. Ve bu isimlerle kendisine dua etmemizi, ibadet etmemizi istiyor Rabbimiz. İşte biz bu isimleri öğrenirsek, bunlara iman edersek, bu isimleri tanırsak, hayatımızda bu isimler gerçekleşirse, tahakkuk ederse, biz o zaman Allah'ı daha iyi tanımış oluyoruz. Rabbimizin izzeti ve şerefi bizim üzerimize daha fazla tecelli etmiş oluyoruz. Aziz ve izzet sahibi, şeref sahibi bir Müslüman olmuş oluyoruz. Bu isimler, yani Allah'ın güzel isimleri, Allah hakkında vacip, caiz ve mümteni olan sıfatları içerir. Bu isimleri öğrenen Rabbini güzel bir tanımakla tanımış olur. Yani insanlar Allah'ın isimlerini tanıyınca Allah-u Teala'yı daha iyi tanımış oluyor. Biz Allah'ı daha iyi tanıyınca tabii ki Rabbimize imanımız daha fazla artıyor. Rabbimize olan sevgimiz ve saygımız daha fazla artıyor. İnsanlar tanımadıkları bir şeyi sevemezler, iman edemezler. Ediyoruz deseler bile, biz Allah'ı çok seviyoruz, Allah'a iman ediyoruz deseler bile onların bu iddiaları kuru iddiadan başka, zandan başka bir şey değildir. Yani bugün gerçekten Türkiye'de yaşayan Müslümanlar Allah-u Teala'ya iman ediyor ve Allah'ı seviyor ve bunu iddia ediyorlar gerçekten. Ama daha Kur'an-ı Kerim'i baştan sona Türkçesiyle okumayan insanlar Allah'ı nasıl tanıyacaklar ki? Allah'ı tanımayan insanlar, yani Allah'a bu kadar değer verip de vakitlerinden belli bir bölümü ayırıp Allah'ın kitabını anlayarak okumayan insanlar nasıl Allah'ı sevecekler? Veya imanlarının mükemmel olduğunu nasıl iddia edebilirler ki? Bu iddialar tabii ki birer kuru iddiadan ibarettir. İlim olmayan, yani gerçek olmayan iddialardır bunlar. Biz Allah'a imanımızı artırmak istiyorsak Allah'ı daha iyi tanımak zorundayız. Allah'ı da ancak Kur'an'la tanırız. Allah'ı en iyi tanıyan insan Peygamber Aleyhisselam'dı. Onun hadisleriyle beraber tanırız. İşte Kur'an okursak, anlayarak okursak ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini öğrenirsek, anlayarak öğrenirsek tabii ki o zaman biz Allah'ı daha iyi tanımış, onu daha iyi sevmiş ve ona daha iyi iman etmiş olacağız. Ve böylelikle ondan korkumuz daha fazla olacak, ona olan ümidimiz daha fazla olacak, onun cehennemini daha çok, cehenneminden daha çok korkacağız, onun cennetini daha çok artırayacağız, Rabbimizin af ve mağfiretini, rahmetini, lütfunu daha çok anlayacağız ve onu daha iyi talep etmeye başlayacağız. Böylelikle biz Allah'ı daha iyi tanıdığımız zaman Allah'a olan imanımız ve Allah'a olan yakinimiz daha fazla artacaktır. Esma-ı Hüsna, Allah ile alem, Allah ile insan, Allah ile toplum arasındaki ilişkilere ışık tutar. Yani Allah-u Teala'nın bu isimleri sadece kendi zatıyla, şahsıyla alakalı, şahsı üzerinde tecelli eden bir takım vasıflar ve isimler değildir. Allah-u Teala'nın bu isimleri, güzel isimleri, Allah'la alem arasındaki ilişkiyi de bize aktarıyor ve anlatıyor. Biz Allah'ın güzel isimlerini tanıdığımız zaman bu alemi daha iyi tanımış oluyoruz ve Allah-u Teala'nın bu alemdeki konumunu ve Allah'ın hükümranlığını daha güzel kavramış oluyoruz. Alem deyince Allah'ın dışındaki her şey anlaşılıyor. İşte Allah'ın dışındaki her şeyle Allah'ın ilişkisi nasıldır? Allah o alemleri niçin yaratmıştır? Ve alemlerde geçerli olan Rabbimizin kuralları nelerdir? Sünnetullah nelerdir? Biz bunları daha iyi kavramış olacağız. Ayrıca Allah'la insan arasındaki ilişki hangi boyutta olması lazım? Biz bunu işte Allah'ın güzel isimlerinden öğreniyoruz. Allah'ın ilim sıfatını bildiğimiz zaman, ilim özelliğini bildiğimiz zaman, işte Allah'ın insanın hareketlerinin hepsini bildiğini, kontrol ettiğini çok rahat bir şekilde kavrayacağız. Allah-u Teala'nın hakim özelliğini, ismini tanıdığımız zaman, insanın hayatına karışan, insanın hayatını yönlendiren, insanın hayatında hükmedici olduğunu daha rahat anlayacağız. Ayrıca Allah'ın isimlerini tanıdığımız zaman, Allah'ın toplumlarla olan ilişkilerini de daha güzel kavramış olacağız. Yani Allah'la İnsan ilişkisi, Allah'la toplum ilişkisini daha güzel kavramış olacağız. Yani Allah sadece insanla mı ilgileniyor? Yani Allah inancı kişilerin, şahısların vicdanlarına sıkıştırılmış mıdır? Allah'la, yani İslam ve iman sadece Allah'la kişi arasında mıdır? Yani vicdan işi midir sadece? Yoksa Allah'ın bu isimleri topluma da yansıyor mu? Toplum üzerinde de etkisi var mıdır? Allah toplumu da yönetiyor mu? Toplum konusunda da
hükmedici midir? Toplumun hayatına ve kurallarına da karışır mı? Toplumla ilgili bir takım prensipler ve ilkeler koyar mı? Bunu da daha güzel bir şekilde anlıyoruz. Yani Allah alem, Allah insan, Allah toplum arasındaki ilişkileri anlamamıza Allah'ın isimleri daha güzel ışık tutuyor. Allah-u Teala bu isimlerle kendisini tanıtıyor. Kitabında da, Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz zaten kendini tanıtıyor. Kur'an-ı Kerim'in ana konusu zaten Rabbimizin kendisini tanıtmasıdır. Biraz önce söylediğimiz gibi, Kur'an'ı okumayan, anlayarak okumayan insanlar kesinlikle Rabbini tanıyamazlar, Allah-u Teala'yı tanıyamazlar. Kur'an-ı Kerim'in ana konusu, ana düşüncesi Allah'ı tanıtmaktır. Çünkü insanlar Allah'ı tamamen inkar etmemişler, insanlar Allah'ı kabul etmişler ama Allah'ı kabul etmekle beraber başka tanrılar da kabul etmişlerdir. Zaten şirk bu demektir. Şirk Allah-u Teala'yı tamamen inkar etmek anlamında değildir. Şirk Allah'ı kabul etmek ama Allah'la beraber başka tanrılar da kabul etmek veya Allah'ın vasıflarını, özelliklerini, isimlerini Allah'ın dışındaki bazı makam ve mercilere veya şahıslara vermek demektir şirk. Şirk kelimesi bildiğimiz gibi şirket kelimesiyle aynı kökten geliyor. Yani insanın hayatına karışan birden fazla sorumlu, birden fazla yetkili ve etkili şahsın olması demektir. Bir şirkette nasıl ki birden fazla yetkili kimse varsa, bizim hayatımızda da birden fazla yetkili kimseler varsa, hayatımızda bir şirket vardır, bir şirk vardır demektir. Kur'an ana konu olarak Allah'ı tanımayı gündeme getirir demiştik. Zaten Mekkeli müşrikler de Allah'a iman ediyorlar. Yemin ederken Allah-u Teala adına yemin ediyorlardı. Çocuklarına Allah'ın isimleriyle ilgili isimler koyuyorlardı. Hatta sıkıştıkları zaman, darda kaldıkları zaman, mesela Ebrehe'nin Kabe baskını esnasında bütün tanrılarını bırakmışlar, Kabe'nin duvarına, Kabe'nin örtüsüne sarılmışlar, Allah-u Teala'ya yalvarmışlardı. Yani o insanlar Allah-u Teala'yı kabul ediyorlardı. Ama problem Allah'ın hakkıyla tanınması problemidir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kendisini yanlış tanındığından, hakkıyla takdir edilemediğinden, hakkıyla kavranamadığından söz eder ve şöyle der. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ İnsanlar Allah-u Teala'yı hakkıyla takdir edemediler, hakkıyla kavrayamadılar. İşte problem burada. İnsanlar Allah'ı gerçek yönüyle, Allah olarak bütün isimleriyle ve sıfatlarıyla, hayattaki müdahalesiyle tanıyamadılar. Ve dediler ki Allah böyle bir şey göndermez, Allah kitap göndermez, Allah peygamber göndermez. Allah'a ne ki, Allah ne karışır ki? Allah gökte durur, hayatla ilgilenmez, yaratmıştır, kenara çekilmiştir. İnsanların hayatıyla ilgilenmez. Zaten insanların hayatında bir sürü pislik işler oluyor, bir sürü uygunsuz işler, bozgunculuk ve fesat var. Allah böyle şeylerden müstahanidir, beridir. Onun için Allah insanların hayatına karışmaz diyerek peygamberlik müessesesini veya Rabbimizin kitap gönderme özelliğini reddediyorlar. Böylelikle Allah-u Teala'yı hayatlarına karıştırmıyorlar. Allah bizim hayatımıza karışmasın istiyorlar. Yine Rabbimiz Hac suresinin 74. ayet kerimesinde وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌ عَز۪يزٌ İnsanlar Allah-u Teala'yı hakkıyla takdir edemediler, kavrayamadılar. Muhakkak ki Allah-u Teala kavidir, azizdir, güçlüdür, izzet ve şeref sahibidir. Kimse onu mağlup edemez, onun gücünün önüne geçilemez. Yani Allah-u Teala'nın hükmünü kavrayamadılar bu ayet-i kerimede de. Allah-u Teala'nın gücünü ve iktidar olmasını kavrayamadılar insanlar. İşte Allah güçlüdür, Allah iktidar sahibidir, Allah-u Teala hüküm sahibidir. Bir insan Allah'ı bu özellikleriyle beraber tanımazsa, o zaman o insan Allah'ı yanlış tanımış demektir. Allah'ı hakkıyla takdir edememiş demektir. Zümer suresinde de Rabbimiz yine وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyamadılar. Çünkü yaratma konusunda Allah'ı tam manasıyla kavrayamadılar bunlar diyor Rabbimiz. Ayrıca Allah'a kulluk konusunda da insanlar Allah'ı hakkıyla tanıyamadılar diyor Zümer suresinin 67. ayet-i kerimesinde. Kur'an-ı Kerim biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Allah'ı hakkıyla tanıtmak için gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki 114 surenin her biri Allah-u Teala'nın belli bir yönünü anlatır. Yani Allah-u Teala'yı şöyle zihnimizde 114 parçaya bölecek olursak Allah kavramını, işte Rabbimizin Kur'an'ındaki 114 tane sureyi tanıdığımız zaman Allah'ı hakkıyla tanımış ve takdir etmiş oluyoruz. Ama Allah'ı, biz Kur'an'ı tanımadığımız zaman Allah'ı da tanımamış oluyoruz. Eğer biz sadece Fatiha suresini tanıyorsak Allah-u Teala'yı bir bölümlük, bir birimlik tanımış oluyoruz. Ama Allah-u Teala'yı 114 birimlik, bölümlük tanımak zorundayız. Yani Müslümanlar Kur'an'ın 114 tane suresini tanımak zorundadırlar. Bunu anlayacaklar, kavrayacaklar, kendilerine benimseyecekler, hazmedecekler, iman edecekler. Böylelikle Allah'ı bütün yönleriyle tanımış olacaklar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de İhlas Suresi var bildiğimiz gibi. İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'i tanıtan bir suredir, özet bir suredir. İhlas Suresi Rabbimizi tanıtan bir suredir, özet olarak Rabbimizi tanıtır. Bundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam İhlas Suresi için sülüsül Kur'an, yani Kur'an'ın üçte biridir ifadesini kullanmış. Zaten Kur'an'ın üçte birine baktığımız zaman yaklaşık olarak tevhid konusu, uluhiyet konusu, rububiyet konusu, bir de risalet ve ahiret konusunun hakim olduğunu görüyoruz. İşte İhlas Suresini anlayan bir insan özlü bir şekilde Allah-u Teala'yı kavramış olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir köye imam tayin ediyor, yeni Müslüman olan insanlara. O imam namazlarında sürekli İhlas Suresini okuyor Fatiha'dan sonra. Yani bir sure okuyor, Kur'an'dan bir sure okuyor, hemen arkasından veya önünden İhlas Suresini de okuyor. Her rekatta Fatiha, sure, Kur'an'dan bir bölüm ve İhlas Suresi okuyor. Daha sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam imamları hakkında köy halkına soruyor. Nasıl imamınız, nasıl buluyorsunuz? Gerçekten müttaki bir insandır, gerçekten değerli bir insandır. Ama devamlı namazlarda İhlas Suresi okuyor. Bunun sebebini anlayamadık diye söyleyince Resulullah onu çağırıyor. Ve buyuruyor ki Allah Resulü, sen neden devamlı namazlarında İhlas Suresini okuyorsun? O mübarek zat buyuruyor ki, ben diyor bu sureyi seviyorum ey Allah'ın Resulü. Sevdiğim için devamlı namazlarımda okuyorum. O zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam yanındakilere buyuruyor ki, Rabbini tanıyan birini görmek istiyorsanız bu adama bakın. Hadisin bir başka rivayetinde de, cennetlik birini görmek istiyorsanız bu adama bakın diyor. İşte İhlas Suresini tanıyan bir insan, Rabbimizi de özet olarak genel hatlarıyla tanımış olur. Çünkü İhlas Suresinde Rabbimiz ne olduğunu ve ne olmadığını anlatıyor. Yani efradını cami, ağyarını mani bir tanımla Rabbimiz kendisini bu surede tanıtmış oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama bakıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın da bütün çabası ve gayreti Rabbinin tanınmasıdır. Mesela henüz yeni konuşmaya başlayan, yeni cümleler safretmeye başlayan bir çocuğa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tutuyor, Rabbini tanıtmaya başlıyor. Ve Rabbini tanıtmak için de o çocuğa Kur'an öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'den de Furkan suresinin 2. ayet kerimesini öğretiyor gelen rivayetlere göre. Furkan suresinin 2. ayet kerimesine baktığımız zaman bu ayette Rabbimizi öz ve veciz bir şekilde, kısa bir şekilde Rabbimizi tanıtıveriyor bize. Furkan suresinin 2. ayet kerimesi şöyle. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ O Allah, yerin ve göklerin mülkü, saltanatı kendisine ait olandır. Yani Allah, yerde ve göklerde maliktir, söz sahibidir, kraldır. Onların hepsinin mülkü Allah'a aittir. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا Allah, insani özelliklere sahip değildir, bir başkalarına muhtaç değildir, bir başkalarının doğumuna, doğurmasına muhtaç değildir, çocuk da edinmemiştir. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ Allah-u Teala'nın mülkte, otoritede, hakimiyette, krallıkta kesinlikle ortağı yoktur. Yani Allah-u Teala'nın kesinlikle ortağı yoktur. Herhangi bir konuda, özellikle hüküm konusunda Allah'la beraber hükmeden başka bir kimse yoktur. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا Allah her şeyi yaratmıştır, yoktan var etmiştir, onlara şekil ve suret vermiştir. Onun plan ve projesi yokken Rabbimiz onları yaratmıştır. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا Ne güzel de ölçüp biçmiştir. Yani insanın hayatını güzelce takdir etmiş, kaderini belirlemiş, bir de insanın mutluluğu için, toplumların mutluluğu için Rabbimiz takdir etmiş, yaratmış, her şeyi güzelce ölçmüş, biçmiş, insanların mutluluğu için kurallar koymuş, yasalar koymuş, ilkeler ve prensipler belirlemiştir. Kur'an-ı Kerim'in en faziletli, en büyük ayeti olarak nitelendirilen Ayet-el Kürsi vardır. Bu da Rabbimizi tanıtan ayetlerden bir tanesidir. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlardan sonra bu ayetin okunmasını bizlere tavsiye ediyor. Her kim farz namazlardan sonra bu ayet-i kerimeyi okursa onu cennete girmekten, ölümden başka bir şey alıkoymaz diyor Nesai'de ve İbn Hibban'da geçen bir hadiste. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Übey bin Kâb'a Kur'an'daki en büyük ayet hangisidir diye soruyor. O da Ayet-el Kürsi'dir deyince Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara buyuruyor ki o insana Übey bin Kâb'a bu ilim sana mübarek olsun buyuruyor. Yani Ayet-el Kürsi'yi anlamak ilimdir. Allah-u Teala'yı tanımak ilimdir. İlimlerin en şereflisi ve değerlisi Allah'ı tanımaktır. Zaten ilim bilinen şeyle değer kazanır. İşte Allah'ı bilmekse konu zaten o bildiğimiz şey ilimdir ve o değerli bir şey demektir. Ebu Hureyre hurma deposunun bekçiliğini yapıyordu. şeytan kendisine musallat olmuştu. Sonunda şeytan kendisinden nasıl kurtulacağını Ebu Hureyre'ye anlatıyor. Diyor ki sen Ayet-el Kürsi'yi okursan artık ben sana yaklaşamam diyor. Böylelikle Ayet-el Kürsi'yi okumakla biz Allah'ı tanımış oluyoruz. Şeytandan da korunmuş oluyoruz. Yatağımıza girince de Ayet-el Kürsi'yi okumamızı Peygamber aleyhissalatü vesselam bize tavsiye ediyor. Çünkü sabaha kadar Allah o kimseye bir görevli görevlendirir, bir muhafız görevlendirir. Sabaha kadar onu muhafaza eder, korur diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ayrıca Yasin suresi de yine aynı şekilde Rabbimizi bize tanıtan surelerden bir tanesidir. Her şeyin bir kalbi var. Kur'an'ın kalbi de Yasin suresidir. Ölüm anında yani sekerat halinde henüz ölmek üzere olan insanlara Peygamber aleyhissalatü vesselam Yasin suresini okuyun diyor. Neden Yasin suresini okuyun diyor? Çünkü Yasin suresinde Rabbimiz kendisini tanıtıyor. Özlü bir şekilde kendini tanıtıyor. İşte bir Müslüman ölürken Yasin suresinin bilinciyle ve şuuruyla Allah-u Teala'ya kavuşacak olursa, dolayısıyla Rabbini daha güzel tanımış bir şekilde Allah-u Teala'ya kavuşacaktır, Rabbine kavuşacaktır. Ama yani Yasin suresi bugün Türkiye'de birçok Müslümana okunduğu zaman okunsa, sekerat halinde değil, normal halinde, sağlık ve sıhhat halinde okunsa bile, bizler bir şey anlamıyoruz. Yasin suresi bize bir şeyler hatırlatmıyor. Ha, o zaman sağlığımızda, sıhhatimizde Yasin suresinin manasını, açıklamasını, tefsirini okuyacağız ki, ölüm anımızda Allah hayırlı ölüm versin, Allah güzel bir ölüm versin. Tabii ölümlerin en güzeli şehitlik üzere ölmektir. Rabbim bunları nasip etsin bize inşallah. İşte o anda bize Yasin suresi okunduğu zaman tabii biz bir şey anlamayacağız. Okuyan insanın işte sesinin musiki güzelliğine belki dikkat edeceğiz. Onun dışında herhangi bir şey bizde uyandırmayacak. İşte Müslüman Rabbine kavuşurken Yasin suresindeki bilinçle, şuurla Rabbine kavuşacaktır. Allah-u Teala'yı bize tanıtan üç şey vardır. Bir, varlıklar kitabı yani kainattır. Kainatı iyi okuduğumuz zaman Allah'ı güzel bir şekilde kavrarız. Ama tabii kainatı okuduğumuz zaman Allah'ın gücünü görürüz. Fakat Allah'ı tam manasıyla kavrayamayız. Çünkü Allah kendisini Kur'an'da anlatmış. Kur'an'la beraber kainatı okuduğumuz zaman Rabbimizi daha güzel tanıyoruz. Ayrıca Peygamber aleyhissalatü vesselam da Rabbimizi en güzel tanıyan birisidir. Rabbinden vahiy alan birisidir. İşte Peygamber aleyhisselamla beraber Kur'an okuyacağız. Evreni ve kainatı, alemi de okumaya çalışacağız Kur'an'la beraber. Böylelikle biz Rabbimizi daha iyi tanıyacağız. Çünkü insanlar akıllarıyla, duyu organlarıyla, his ve idraklarıyla kainatı okuyarak, sadece kainatı okuyarak Allah'ı tanıyamazlar. Kainatı okurken Kur'an'la beraber okuyacağız. Peygamber aleyhissalatü vesselam'la okuyacağız. O zaman biz Rabbimizi daha iyi tanımış olacağız. Ayrıca Haşr suresinin sonundaki Allah'ın güzel isimleri var. Haşr suresini okuduğumuz zaman göreceğiz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Beni Nadir Yahudileriyle savaşa giriyor. Hicretin 4. yılında Yahudiler daha önce Peygamberimizle anlaşma imzalamışlar ama bu anlaşmaya riayet etmemişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir evin duvarına yaslanmış bir şekilde dururken Peygamberimize suikast girişiminde bulunuyorlar. Peygamberimiz olayı fark ediyor. Hemen tedbirini alıyor, oradan uzaklaşıyor ve bu komploları başarısız olmuş oluyor. Ve sonunda Peygamber aleyhissalatü vesselam Yahudilere savaş kararı alıyor. 10 gün içinde bulundukları bölgeyi terk etmelerini kendilerine teklif ediyor. Aksi halde savaş yapılacağını bildiriyor. Ve Müslümanlar Beni Nadir Yahudilerinin topraklarını, kalelerini kuşatıyorlar. 6 gün ile 15 gün arasında değişen bir süre içerisinde Müslümanlar muhasara ediyorlar. Neticede münafıkların ve kafirlerin kendilerine yardım göndermesini bekleyen Yahudiler tabi buna ulaşamıyorlar ve mağlup oluyorlar. Develerine binerek eşyalarını alıp Medine'den Şam ve Hayber bölgesine doğru göç edip gidiyorlar. İşte Rabbimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vermiş olduğu böyle bir zaferden bahsediyor. Sonunda da Allah'ın isimlerini zikrediyor. Bu ne demektir? Yani biz Allah'ı isimleriyle güzel bir şekilde anarsak, Rabbimizi güzel bir şekilde tanırsak o zaman Allah-u Teala bize zafer verecektir. Yani biz bugün Allah'ın yardımından, Allah'ın rahmetinden uzaksak bunun sebebi Allah'ı tam manasıyla tanımadığımızdan, Allah'ın isimlerini tam manasıyla bilmediğimizdendir. Eğer Allah'ın isimlerini Kur'an'da geçtiği şekilde güzelce tanıyacak olursak, Rabbim yardımını gönderecek, rahmetini gönderecek bize, bize bilinç, şuur verecek, bizim uyanışımıza sebep olacak inşallah. Çünkü Kur'an dirilticidir, diriltir insanları ve Kur'an-ı Kerim nurdur, bizim hayatımızı aydınlatacaktır Allah'ın isimleri. O zaman Rabbim yardımını, nusratını, zaferini bize göndermeye başlayacaktır inşallah. Ama biz biraz gayret ve çaba göstereceğiz. Rabbim de o zaman yardımını ve zaferini bizlere gösterecek inşallah. Rabbimin yardımı ve rahmeti sizlerin üzerine olsun. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk.